Ayrım 32.
Ayet zıt eşleri 3 grupta toplamıştır. 1. Arzın bitirdiklerinden. Ayetin bu bölümü bazı alimlerce bitkiler olarak yorumlanmıştır. Bu yorum eksiktir. Zira Allah isteseydi ayetin bu bölümünde arzın bitirdiklerinden, çıkardıklarından demez, doğrudan doğruya bitkilerden derdi. Ayette bitkilerdeki zıt eşler sırrına işaret edildiği muhakkaktır. Ancak ayetin ifade ettiği tüm bilgi bitki çiftlerinden ibaret değildir. Ayetin bu birinci maddesi özellikle üçüncü maddesinin sınırlarını ifade eder. Biri çıkar da üçüncü maddede beyan edilen daha nice bilmediklerinizden çiftler yarattık ifadesini mıknatıs ya da elektrik olarak yorumlamak isterse yanılır. Zira bu zıtlar arzdan çıkan çift eşlerdir. Arzdan çıkan çiftler. A. Karakter açısından zıt benzer çiftler, metaller ve metal olmayanlar. B. Biyolojik açıdan zıt eşler, bitki ve hayvanların dişi ve erkek türleri. C. Fizik açıdan zıt eşler, artı ve eksi yüklü olanlar, dolayısıyla elektriksel yapı zıtlıkları. Manyetik zıt eşler, kuzey ve güney diye tanımlanan manyetik etki uçları. D. Toprakta ölüm ve hayatı iç içe değiştiren sentez ve analiz olayları. Yaratıcı ve öldürücü azot işleyen bakterilerin sentezle bitkilere can vermesi ve çürütücü diye bilinen ve analiz yapan bakterilerin öldürüp dağıtıcı etkileri gibi zıtlıklar. 2. İnsan nefsindeki çiftler. Kendi nefislerinden çiftler, zıt ikizler yarattık. Ayetin bu bölümünde değişik hikmetler vardır. A. Erkek ve kadın, zıt eşler. B. Nefslerdeki ters karakterler, zalim merhametli, cesur korkak, cömert cimri gibi. C. Benzeyen fakat değer hükmü zıt olan hasletler. Vahşet cesaret, mudara riya, yumuşaklık, cahillik. 3. Bilmediğimiz çiftler. Parity yasası gereği tam madde ve enerji parçacıkları, madde ve antimadde doğrudan doğruya fizikteki olayları kapsamaktadır. Bunlar, a. Henüz fizik ve astrofiziğin pek yeni fark ettiği enerji emilip salınma olayları. Bu sırrı henüz tanıyamadık. Ancak uzayda enerjinin emildiği, yok edildiği black holes noktalarda enerjiyi akıl almaz bir güçte toplayan kuasarları tanıyoruz. Bu iki mekan da birbirine ikiz gibi benzeyen fakat tam zıt etkide bulunan noktalardır. B. Çeken ve iten kuvvetler, özellikle gravitasyon, yıldızlar ve atom çekirdeği, evrende dönme hareketiyle dengelenir. Bu kuvvetler arasındaki zıt kuvvet olmasa, tüm gezegenler ya uzayın boşluğunda dağılır gider ya da üst üste tüm yıldızlar çakışır. Evrende çekim, gravitasyon ile jiroskopik dönme hareketi, göz kamaştırıcı bir denge sistemi teşkil etmektedir. Bu dengeyi dünyamız ve evren açısından inceleyecek olursak, akıl almaz bir ahengi görürüz. Arz ile birlikte bir sistem oluşturduktan sonra güneş sisteminin diğer gezegenleri, önce kendi etraflarındaki uydularda böyle bir jiroskopik denge kurarlar. Daha sonra bu küçük sistemler güneş etrafında yeni bir jiroskopik dönme hareketini tamamlar. Böylece güneş etrafında birçok uydularda 9 gezegen ayrı yörüngelerde dönerler. Bu sayede bu yıldızlar güneşe yapışmaktan kurtulur. Güneş de dolayısıyla bu gezegenleri dengede tutar, uzaya fırlamaktan kurtarır. İş bununla kalmaz, içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında güneşimizle birlikte yeni bir dönme hareketi söz konusudur. Bu yolculuk yaklaşık 250 milyon yıl sürer. Bakın Nurbaki, Kur'an'dan ayetler 1 Taksim 32-35. Zevciyet özellikle yerkürede hayatın temelini oluşturur. Bu anlamda zevciyet, öncelikle bir dişilik-erkeklik polaritesidir. Bakın Necm 45, Kıyame 39. Bitki, hayvan ve insan kadar bunların çeşitli karşılıklı ilişkileri de zevciyet konusudur. Toprağın altından her fışkırış, göklerden her iniş bir zevciyet sergiler. Bunlar cömert, gönül açıcı, ferahlık ve mutluluk getirici bir güzellik ve nimet tablosu sergilerler. Bakın Ra'd 3, Hac 5, Taha 53, Şuara 7, Lukman 10, Kaf 7. insan için de hayat bir zevciyet olayıdır. İnsan, parça, yaratıcı bir ego olarak kendi zevcini, yani benzer zıddını veya karşı kutbunu kendi benliğinden ayırmış tek varlıktır. Bakın Nisa 1, Zümer 6, Nahl 72, Rum 21, Şura 11, Araf 189. O halde insanda oluş, bir ikileme ve daha sonra tekrar birlenme olayıdır ki, bu ayrılık ve vuslat, fasıl ve vasıl, parçalanma ve toplanma diye de anılabilir. Bütün bu oluş seyri insanda hedefine aşk ile varır. Bu yüzden insanın zevci, onun için sükunet ve huzur aracı yapılmıştır. Kendi zıddından, kendi huzur ve mutluluğuna yol bulma özelliği yalnız insanda vardır. İnsanın kavga ve zıtlar çekişmesiyle dolu hayatı kadar, bu hayatın öncesi ve sonrası da zevciyete sahnedir. Çünkü insan, sonsuz bir tekamülün hem adayı, hem konusu, hem de sahnesidir. İnsanın dünya öncesi hayatı bir zevciyet sergiliyordu. Bakın Bakara 35, Araf 19, Taha 117. Dünya sonrası hayatı da öyle olacaktır. Bakın Bakara 25, Ali İmran 15, Nisa 57, Yasin 56. Kur'an'ın insanın zevcinden söz eden ayetlerini sadece fıkıhsal anlamda değerlendirip bunlardan eş manası çıkarmakla yetinmek, ilgili ayetlerin anlam boyutlarını daraltmak olur. Doğrusu şu ki, insanın zevcinden bahseden ayetlerdeki zevciyetin, eş, karı koca anlamı, anlamlardan sadece biridir. Kesin karine veya kayıt olmadıkça bu anlamla ayeti dondurma yönüne gitmemek gerekir. Mesela Teâbun 14. ayet, ey iman edenler! Şu bir gerçek ki, sizin zevciyetinizden ve evlatlarınızdan bir kısmı sizin için düşmandır, onlardan sakının diyor. Buradaki zevciler, benzer zıtlar, sadece eşler, kadınlar değildir. Ayet o anlamı da taşımakla birlikte, polaritede insanın beraber bulunduğu birçok şeyin, insanın tekamülünde zıtlık keyfiyetiyle hizmet verdiğini de ifadeye koyuyor. Sadece hukuksal anlamda eşlerden söz eden ayetler de vardır. Mesela Ahzab suresi 6. ayet, Hazreti Peygamber'in zevcilerini müminlerin anneleri olarak tanıtıyor. Buradaki ezvac, Hazreti Resul'ün eşleridir. Nikah, talak ve benzeri münasebetlerde zevc veya ezvac tabirine yer veren ayetler içinde aynı fıkıhsal anlam geçerlidir. Mesela bakın Ahzab 28-50, 53-29, Nisa 12, Tahrim 3. Ancak fıkıhsal anlamın esas olduğu durumlarda ezvaç kelimesini kadınlarınız veya hanımlarınız diye tercüme etmek de bazı karineler gerektirir. Mesela, ey inananlar, eşlerinizden, nokta nokta nokta, düşmandır, nokta nokta nokta. Teâbün 14. ayetinde ezvaç hem kadın hem de erkek eşleri ifade eder. Çünkü mutlak kullanıldığında zevç, cinsiyeti ne olursa olsun eş demektir. Karı da olabilir, koca da. Ayetlerdeki fiil kiplerinin veya zamirlerin erkek türden olması bizi şaşırtmamalıdır. Bu tarz Kur'an'ın ve Arap dilinin özelliklerinden biridir. Bu durumlarda kadınların talip yoluyla ifadenin şumulüne girmesinden söz edilir. Zina. Geçerli bir nikah olmaksızın cinsler arasında kurulan cinsel ilişkiye zina denir. Ragıp Zinâme'de. Kur'an-ı Kerim'de fiil ve isim halinde 6 yerde geçer. Kur'an'a göre zina, insanlığı fert ve toplum olarak dejenere eden bir illettir. Kur'an-ı Kerim zinayı kadın ve erkek açısından gündeme getirmektedir. Uzak durulması gereken bir illet olan zina, İsra 32, tarafların her birine yüzer vuruş, celde vurulmasını gerektirir. Bu konuyu düzenleyen ayette, Nur 2, zina edenlerin evli veya bekar olmalarından söz edilmez. Zina denince akla gelen recm, taşlama, cezası Kur'an'da düzenlenmemiştir. Başka bir ifadeyle, Kur'an bünyesinde recm cezası yoktur. Müfessir bilgin Süleyman Ateş, bu rejim konusunu ve bu konunun İslam vahiyleri açısından durumunu çok güzel bir şekilde incelemiştir. Tefsirinin bu konuya ilişkin kısmını küçük sadeleştirmelerle buraya almakta yarar görmekteyiz. Nisa suresinin 15-16. ayetlerinde zina suçuna, muvakkat olduğuna işaret edilen bir ceza belirlenmişti. Orada zina eden evli kadınların müebbeden hapsedilmesi, zina eden erkeklerin ise tazir edilmesi, biraz dövülüp terbiye edilmesi buyurulmuş ve Allah bu konuda başka bir yol gösterinceye kadar bu cezanın uygulanması emredilmiş, böylece Allah'ın bu hususta ayrı bir hüküm indireceğine işaret buyurulmuştu. İşte daha sonra inmiş olan Nur suresinde bu yol, yani bu yeni hüküm gösterilmiştir. İlgili ayette zina edenlerin evli veya bekar olmaları arasında bir fark yapılmamıştır. Hepsine aynı cezanın uygulanması gerekir. Ancak evli olduğu halde zina edenlerin recm edileceğine, bellerine kadar toprağa gömülüp taşla vurula vurula öldürüleceğine dair hadisler rivayet edilir. Kendi aralarında çelişkili ve Kur'an'ın kesin hükmüne de ters düşen bu hadislerin gerçekten Hazreti Peygamber'in sözü olduğu konusunda şüphemiz vardır. Zira 1. Bu hadislerden birine göre Hazreti Ömer minberde şöyle demiş: Allah Muhammed'i hak ile gönderdi. Ona kitabı indirdi. Ona indirilenler arasında recm ayetleri de vardı. Biz onu okuduk, belledik, anladık. Allah'ın elçisi recm etti. Biz de ondan sonra recm ettik. Şimdi zaman geçince birinin çıkıp Allah'ın kitabında recm yoktur diyerek Allah'ın indirdiği farzlardan birini terk etmek suretiyle sapmasından korkuyorum. Allah'ın kitabında recm vardır. Evli erkek veya kadının zina ettiği kanıtlanır yahut gebelik olur veya itiraf edilirse recm edilmeleri gerekir. 2. Bu rivayetlerden birine göre de Zeyd ibn Sabit, biz Kur'an'da yaşlı erkek ve kadın zina ettikleri zaman onları mutlaka recm ediniz ayetini okurduk demiş. Orada bulunan Mervan, öyleyse o ayeti mushafa yazsana demiş. 3. Diğer bir rivayete göre de Ahzab suresi 73 ayet değil, Bakara suresi kadar uzunmuş ve içinde yaşlı erkek ve kadın zina ederlerse Allah'tan bir ceza olarak mutlaka onları recm ediniz, Allah azizdir, hakimdir ayeti varmış. 4. Ebu Bekir zamanında Kur'an yazılırken derleme komisyonu başkanı Zeyd ibn Sabit, Ömer'in getirdiği recm ayetini Ömer başka şahit bulamadığı için kabul etmemiş. Fakat Ebu Huzeyme'nin getirdiği Berae suresinin son ayetini yalnız Ebu Huzeyme'nin ikrarını yeterli görerek kabul etmiş, Allah'ın elçisi senin şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk tuttu demişti. Recm gibi çok önemli bir konuda Ahad haberlerinden tek kişiye dayanan haber, ibaret olan delillerden daha sağlam bir kaynak bulma çabasından doğmuş olan bu rivayetlerin mantıki bir tutarlılığı yoktur. Evvela ayetin hükmü dururken kendisinin Kur'an'dan çıkartılmış olmasının hikmet ve anlamı nedir? Sonra üçüncü rivayet doğru kabul edilse Kur'an'ın çoğunun kaybolduğu anlamı çıkar. Çünkü bu rivayet Bakara suresi kadar uzun olan Ahzab suresinden sadece 73 ayetin kaldığını, diğer ayetlerin kaybolduğunu gösterir. Zeyd ibn Sabit nasıl olur da Ebu Huzeyme'nin getirdiği ayetin mushafa yazılmasında yalnız Ebu Huzeyme'nin sözünü yeterli görür de Ömer'in getirdiği ayetin mushafa yazılması için Ömer'in sözünü yeterli görmez? Ömer şahitliği reddedilecek cinsten bir insan değildir. Bizim kesin kanaatimiz odur ki Araplarda kısas, el kesme cezaları gibi recm cezası da vardı. Nitekim bu ceza Tevrat'ta da vardır. Tesniye 22 bab. Kur'an recm cezasını içine almayıp sadece celde, değnekle dövme cezasını getirince, namus ve geleneklerine son derece bağlı olan Araplar arasında sonradan Hazreti Peygamber'in recmi uyguladığına ve bunu uygulamayı buyurduğuna dair rivayetler ortaya atılmış, hatta bunun vaktiyle ayet iken şahit yetersizliği yüzünden Kur'an'a yazılmadığı rivayeti hadis kitaplarına girmiştir. Böylece bu ceza İslam hukukuna da girmiştir. Yahut Hazreti Ömer, toplumun sınırlarının genişlemesi, devletin bir site devletinden geniş toprakları kuşatan, çeşitli milletleri yöneten, milyonlarca insanın yaşadığı bir imparatorluk haline gelmesi sonucunda, toplumda zina suçunun arttığını görmüş, bu suçun yayılmasını önlemek için Kur'an'ın getirdiği 100 değnek cezasından daha ağır bir ceza getirmeyi kendi içtihadiyle gerekli görmüştür. Nitekim birinci maddede kaydettiğimiz kendine nispet edilen sözden de bu anlaşılmaktadır. Bu yüzden açıkça anlaşılıyor ki onun recm cezasını uygulamasını Kur'an'a aykırı görenler olmuş, o da bunun Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırı olmadığını söylemiştir. Bu onun kendi içtihadı olabilir. Onun uygulaması sonucunda da bu ceza daha sonraki hukuk ekollerince benimsenerek İslam hukukuna mal edilmiştir. Hazreti Ömer'in kendi içtihadına dayanarak Kur'an ve sünnette olmayan bazı cezalar koyduğu veya bazı cezaları ağırlaştırdığı bilinmektedir. Mesela Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir şarap içine 2 yahut bir rivayete göre 40 değnek vurmuş iken Hazreti Ömer bunu 80 değneğe çıkarmıştır. Darimi Hudud 9. Kur'an-ı Kerim dövme cezasını kabul etmiş fakat recm cezasını kabul etmemiş, bu konuda evli ile bekar arasında da bir fark yapmamıştır. Çünkü suç aynı suçtur. Aynı suçun cezası da aynı olur. Şayet Hazreti Peygamber'in evli zani ve zaniyeyi recm ettiği hakkındaki rivayet doğruysa, bu ancak Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın emrinden önce Araplarca uygulanan ve Tevrat'ta da bulunan cezayı uyguladığını, fakat Kur'an'ın recm cezasını kabul etmeyip kaldırdığını, sadece celd, dövme cezasını getirdiğini gösterir. Muhammed İzzet Dervezen'in recmi Nur suresindeki ayetten önce Hazreti Peygamber'in kendi içtihadına dayalı uygulaması olarak görmesi de bizim İslam'dan önce Araplarda recm cezasının uygulandığı görüşümüzü güçlendirir. Recmin Araplara da Yahudilerden geçtiği anlaşılıyor. Yahudi şeriatı zina eden evli erkek ve kadını, livata yapan ve yapılanı, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanı, nişanlı kızla zina edeni, kendi rızasıyla erkeğe boyun eğmiş ise zina eden nişanlı kızı öldürmeyi emreder. Ancak bekar kızla zina eden erkeği o kızla evlenmek zorunda bırakır. Eğer kızın babası buna razı olmazsa erkek kızın mehrini verir. Ve eğer bir adam nişanlı olmayan bir kızı aldatır ve onunla yatarsa kendi karısı olmak üzere mutlaka onun için ağırlık verecektir. Çıkış Bab 23, Levililer Bab 20, Tesniye Bab 22. Tesniye 22 Taksim 19-22. Ayetlerde, karısının kız çıkmadığını iddia eden adamın sözü doğru çıkarsa, o genç kadının babasının evinin kapısı önünde taşla vurulup öldürüleceği, başka bir adamın karısıyla yatan adamın da o kadınla birlikte öldürülecekleri, nişanlı bir kızla yatan erkeğin ve ona karşı koyup bağırmayan kadının taşla vurularak öldürülecekleri, fakat bu iş şehrin içinde değil de kırda olmuş ise sadece erkeğin öldürüleceği, kadının suçsuz sayılacağı, nişanlı olmayan kızla yatan erkeğin ise kızın mehrini verip onunla evlenmek ve onu hiç boşamamak zorunda olduğu bildirilmektedir. Muhammed İzzet Dervezeye göre de Hazreti Peygamber'in recm yaptığını bildiren hadisler, Nur suresindeki bu ayetin inişinden önceki duruma aittir. Yani Nisa suresinin hükmü olan müebbet hapis topluma ağır geldiği için Hazreti Peygamber kendi içtihadıyla recm yapmıştır. Fakat sonradan bu konuda kesin hüküm bildiren celd dövme ayeti inmiştir. Ayet bekar ile evli arasında bir ayrım yapmamıştır. Bu ayet Hazreti Peygamber'in uyguladığı recmi neshetmiştir. Et Tefsir el Hadis 10 Taksim 110. Eğer bu görüş doğruysa eskiden beri Arap toplumunda recmin uygulandığını gösterir. Çünkü Hazreti Peygamber vahiy gelmeyen konularda Arapların tevhide aykırı olmayan uslandırıcı toplumsal kurallarını uygulardı. Hadis kaynakları Hazreti Resul'ün ilk recm cezasını iki Yahudi'ye Tevrat hükümlerini okutarak uyguladığını bize gösteriyor. Bakın B. Hudud, M. Hudud, Malik, Muvaffa, Hudud. Ancak biz Hazreti Peygamber'in kendi hayatlarında böyle bir cezayı uyguladığına asla ihtimal vermiyoruz. Çünkü bir insanı yarı beline kadar toprağa gömüp taşla vura vura öldürmek, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hazreti Peygamber'in herkesçe bilinen yüce şefkat ve merhamet duygularına aykırıdır. Eğer insanın işlediği suç öldürülmesini gerektiriyorsa o insan öldürülür, ama böyle yürekler acısı işkenceyle değil. Çünkü ceza acı çektirmek için değil, uslandırmak içindir. Kısasta ceza suça uygundur. Haksız yere adam öldüren kimse öldürülür. Ama zina suçu iki kişinin rızasıyla olmuşsa, o iki kişinin nefislerine ait bir suçtur. Bunun cezası ölüm olsa da, böyle dayanılmaz bir biçimde ıstırapla öldürme olamaz. Bu, Allah'ın rahmetine de, Hazreti Peygamber'in merhametine de aykırıdır. Allah, Kur'an'da çeşitli günahlar bildirmiş, fakat hiçbirinin hükmünü, zinanın hükmü kadar geniş açıklamamıştır. Zinaya yaklaşmayın demiş, zina edeni cehennemle uyarmış, zaninin cezalandırılmasını, başkasını zina ile suçlayıp sözlerini dört şahitle ispat edemeyenlerin dövülmesini ve şahitliklerinin kabul edilmemesini, zaninin ancak zaniye ile veya müşrikle evlenebileceğini, zinanın ancak dört şahitle sabit olacağını buyurmuştur. Şimdi Allah'ın bu kadar önemli hükümlerini açıkladığı zinanın en önemli hükmünü bildirmemesi ihtimal dışıdır. Çünkü bu ihmal edilecek bir husus değildir. Demek ki recm yoktur. Olsaydı mutlaka Kur'an'da zikredilirdi. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100 değnek vurun ayetinin hükmü geneldir. Bekar evli herkesi kapsamına alır. Bu genel hükmün haberi vahidle tahsisi, bu hükmün yalnız bekarlara has kılınması caiz değildir. Haricilere göre de recm asla yoktur. Çünkü Allah'ın kitabında mevcut değildir. Demek zinanın cezası evli bekar herkes için 100 değnektir. Yüce Allah müminlere, suçlulara acımadan bu cezayı uygulamalarını emretmiştir. Bazı müfessirlere göre Allah'ın cezasını uygulama hususunda sizi onlara karşı acıma duygusu tutmasın buyruğu, haddi uygulama hususundadır. Yani acımadan bu haddin uygulanmasını emretmektedir. Fakat bu emir suçluları merhametsizce dövme anlamına gelmez. Vurmanın gayri müberrih olması, yani şiddetli olmaması gerekir. Hazreti Ömer'in oğlu zina eden cariyesinin ayaklarına vurmuş, oğlu Abdullah kendisine Allah onlara acımayın dediği halde nasıl böyle yapıyorsun deyince, oğlum Allah bana onu öldürmemi veya değneği başına vurmamı emretmedi diye cevap vermiştir. Zanilerin halk huzurunda dövülmelerinin hikmeti de insanlara ibret olmak ve bu işe eğilim duyanları korkutup bundan vazgeçirmek içindir. Çünkü dövülmek nefse ağır gelir. Halkın huzurunda dövülmekse insanı son derece mahcup duruma düşüreceği için çok daha ağırdır. Bu bilgiler için Ateş Tefsir 6-144-150. Ateş, zina ile ilgili Nur Suresi ayetlerinin homoseksüalite ile ilgisi olmadığını belirterek bu konuda da şunları söylüyor. Bu ayetler zina hakkındadır. Kur'an-ı Kerim'de livata, eşcinsellik şiddetle kınandığı halde livata yapanlar hakkında bir hüküm belirtilmemiştir. Nisa suresinin 16. ayetinin livata yapanlar hakkında olduğunu söyleyenler vardır. Şayet o ayet livata yapanlar hakkındaysa bunların taziri gerekir. Çünkü ayet onlara eziyet ediniz, tevbe edip uslanırlarsa onlardan vazgeçiniz buyuruyor. Nitekim Ebu Hanife'ye göre livata edene zina haddi vurulmaz. Ancak o kimse tazir edilir. Tazir biraz dövmektir. Bakın Ateş 6-151. Nur suresinin 5-7. ayetleri zinanın tespitinde esas olacak delilleri vermektedir. Zinanın ispatı 4 görgü tanığı ile yapılabilir. Zina iddiasında bulunup bunu 4 tanıkla ispatlayamayanlar iftira suçu işlemiş olurlar. Nur suresi 3. ayet zina eden bir kadının bir putperest veya zina etmiş bir erkekten başkası ile nikahlanamayacağını söylemektedir. Aynı düzenleme zina etmiş erkek için de geçerlidir. Hazreti Peygamber bu ayete dayanarak İslam öncesi devirde seviştiği putperest bir hayat kadınıyla evlenmek isteyen sahabesine bu evliliği yasaklamıştır. Mümtahine suresi 12. ayetten öğreniyoruz ki Hazreti Peygamber'e iman etmek üzere gelen kadınlardan alınacak garantiler içine zina etmemeyi koyması da emredilmiştir. Zina edenlerle evlenmemeye ilişkin beyan ayette emir kipiyle değil, hikaye, bir haberi anlatım şeklinde verilmiştir. Müfessir Süleyman Ateş bu noktayı da değerlendirerek zina edenle evlenmeme konusunu şu şekilde anlatıyor. vaktiyle iffete aykırı davranmış, zina etmiş de olsa tevbe edip kötü halinden dönen kadınlarla evlenmek caizdir. Müslüman kadınlar için de hüküm aynıdır. Hazreti Ömer, İslam'da fuhuş yapan hiçbir erkeğin namuslu kadınlarla evlenmesine müsaade etmem deyince, Übey ibn Ka'b, ey müminlerin emiri, şirk fuhuştan büyük günahtır. Fakat tevbe edince tevbesi kabul edilir demiştir. Bu rivayet, günahından tevbe eden fahişe kadınla evlenmenin caiz olduğunu gösterir. Başka bir rivayete göre bir adam Hazreti Ömer'e gelir, bir kızım var, Allah'ın sınırlarından birini çiğnedi, yani zina etti. Sonra kendisini kesmek, intihar etmek için eline bıçağı aldı, ben yetiştim, tedavi ettim, iyileşti. Güzel tevbe etti. Şimdi kendisini isteyenler var. Daha önce yaptığını söyleyeyim mi der. Hazreti Ömer der ki, onun halini söyleyerek Allah'ın gizlediğini açıklamak mı istiyorsun? Vallahi eğer onun durumunu herhangi bir kimseye söylersen, seni ibret için cezalandırırım, onu namuslu bir kadın gibi evlendir. Bu rivayetler, daha önce ne yapmış olursa olsun tevbe eden kadınlarla evlenmenin caiz olduğunu gösterir. Ateş 2 Taksim 472. İmam Ahmed, namuslu bir erkeğin fuhşuna devam eden bir fahişe ile, namuslu bir kadının da günahına devam eden bir facir, zina eden ile evlenmesi haramdır. Ancak tevbe ederlerse onlarla evlenilebilir demiştir. Tevbe eden kimse günahından temizlenmiş olur. Vaktiyle zina etmiş olsa da tevbe eden bir kadın veya erkekle evlenmekte bir sakınca yoktur. Ayetin haber verdiği gerçek şudur. Fahişe bir kadını ancak fuhşa alışmış bir erkek kabul eder. Namuslu insanlar fahişelerle evlenmek istemezler. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara meylederler. Nur 26. Ayeti de bu psikolojik durumu bildiriyor. Bize göre ayetin amacı zinanın kötülüğünü ve mümin erkek ve kadınlara zinadan tevbe etmeyen, bu günahlarına devam eden kişilerle evlenmemelerini vurgulamaktadır. Ama günahından tevbe eden, günah işlememiş gibi kabul edilir. Onlarla evlenmekte bir sakınca yoktur. Ayetin mensuh olduğu görüşü doğru değildir. Esasen ayet, emir değil haberdir. Haberlerde nesih olmaz. Bu surenin 26. ayeti de bu ayetin anlamını pekiştirmektedir. Ayet toplumdaki bir gerçeği belirtmekte, inanmış, temiz insanların ahlaksız insanlarla evlenmek istemeyeceklerini, ahlaksız insanların da temiz insanlara eğilim duymadıklarını, onlar da kendi tinetinde olan kişilere eğilim duyduklarını, onlarla evleneceğini bildirmektedir. Ancak günahından tevbe eden affedilir. Onlarla evlenmekte bir sakınca yoktur. Ateş 6 Taksim 151-154. İslam bilginlerinin birçoğuna göre şirk ve insan öldürmekten sonra en büyük günah zinadır. Bu kanıyı taşıyanlar görüşlerini Furkan suresinin şu ayetine dayandırırlar. O müminler öyle kişilerdir ki Allah yanında bir başka ilaha yakarmazlar, haksız yere Allah'ın haram ettiği nefsi katletmezler ve zina etmezler. Furkan 68. Buradaki günahların sıralanışı, onların ağırlık derecesini gösteren bir hiyerarşi olarak kabul edilmiştir ki, bu durumda kötülük bakımından zina 3. sırada yer alır. Bakın İbn Kayyım Eddâ'u ve Deva 264-265. İbn Kayyım, zinayı genişçe incelediği eserinde bunu adet haline getirenlerin asla affedilmeyeceği yolunda fikir beyan edenlerin hatalı olduğunu, Zümer suresinin 53. ayetinin Allah'ın affı dışında hiçbir günah bırakmadığını belirtir. Bakın Eddâ'u ve Deva 288. Zina bahsinde ele alınması gereken meselelerden biri de homoseksüalite veya livata illetidir. Kur'an-ı Kerim'de bu illet tek kelimeyle geçmemekte, ancak Lut kavminin kötülüklerini anlatan ayetlerden bunun çok büyük bir günah olduğu çıkarılmaktadır. Kur'an'da açık bir ifadeyle cezasının tertiplenmemesi bu illetin fıkıh açısından yerini tespitte bir hayli tartışmaya sebep olmuştur. Durumu genişçe inceleyen İbnül Kayyım'ın tespitlerini özetlemekle yetineceğiz. Sahabiler ve İslam bilginleri livata, homoseksüalitenin cezası konusunda şu tartışmaya girmişlerdir. Zinanın cezası mı ağırdır, livatanın cezası mı? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Halid B. Velid, Abdullah B. Zübeyr, İbn Abbas, Cabir B. Zeyd vesaire gibi sahabiler ve onları izleyen tabiiler, sahabiyi tanıyan kuşak ve İshak B. Rahuye, Ahmet B. Hanbel, İmam Şafii vesaire livatanın zinadan daha ağır bir suç olduğu kanısındadırlar. Ata B. Ebi Rebah, Hasan El Basri, Said B. El Müseyyeb, İbrahim En Nihai, Katade, Evzai, Ebu Yusuf, Ebu Muhammed vesaire gibi fakih bilginler onu zina ile bir tutarlar. Ebu Hanife, İmam-ı Azam'ı izleyen bir grup bilginse livatanın zina gibi cezayı gerektirmediği görüşündedirler. Onlara göre bu kötülüğü işleyene sadece tazir, zina cezasından hafif, dövme türünden bir ceza gerekir. Çünkü diyor bu bilginler, ne Allah ne de Hazreti Peygamber bunun için açık ve belirli bir had, ceza takdir etmemişlerdir. Bu işi yapana din, zani, zina eden adını vermemektedir. Bu iş insan tabiatının nefret ettiği çirkinliklerden biridir. Sevicilik, iki kadının birbiriyle cinsel tatmine gitmesi de bu türdendir. İbn Kayyım şöyle devam ediyor. Kur'an-ı Kerim bu işin insanlık tarihinde ilk kez Lut kavmi tarafından işlendiğini haber vermektedir. Bakın Araf 80-81, Enbiya 76-18, Hud 761, Ankebut 31. Lut kavminin başına gelen felaketler birer ilahi ceza olduğuna göre bu suçun cezası da bu felaketler gibi ağır olmalıdır. Bunun içindir ki Halid ve Velid, sahabi, bazı Arap kabilelerinde birbiriyle nikahlanan erkekler tespit edip Halife Ebu Bekir'e bildirdiğinde, Ebu Bekir, Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe ile istişareden sonra bu sapıkların yakılmasını emretmiş ve Halid ve Velid de bunları yakmıştır. Bakın İbn Kayyım, Eddâ'u ve Deva 291-303. İbn Kayyım daha sonra livata için ceza belirleyen dinsel bir nas yoktur diyen fakihlere cevap olmak üzere bazı deliller ileri sürerek bu sapıklığın cezasız bırakılmaması gerektiğini uzun uzun savunuyor. Fakihler zinanın en kötü kısmının evli kişinin zinası olduğunu belirtirler. İbn Kayyım bu noktaya değinirken şöyle diyor. Bunun en kötüsü de kişinin kendi komşusunun eşiyle zina etmesidir. Bunu yapan komşuluk hakkı gibi bir emanete de hainlik ettiği için en alçak insan durumundadır. Evli bir kişinin zinası, evli olmayan 100 kişinin zinasından daha beterdir. İbn Kayyım, bir önceki eser 204. Zulüm, Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramlarından biridir. Türevleriyle birlikte 300'e yakın yerde geçer. Kelimenin köktaşı olan ve karanlık manasına gelen zulmet kelimesini de eklersek bu rakam yaklaşık 350 olur. Işıksızlık anlamındaki zulmetle aynı kökten gelen zulüm kelimesi, Kur'an bünyesinde küfür, şirk, kötülük, baskı, işkence, haksızlık anlamlarında kullanılmıştır. Filoloji bilginleri ve müfessirlerin büyük çoğunluğu zulmün Kur'an terminolojisindeki anlamını şöyle vermektedirler. Bir şeyi ait olduğu yerin dışında bir yere koymak. Ragıp Zulümmede. Bundan da anlaşılır ki zulüm, yaratılış düzeninde bozukluk ve dejenerasyona sebep olmaktadır. Ve bu anlamda en büyük zalim insandır. Çünkü yaratılış düzenini ve tabiattaki denge ve ahengi bozan tek varlık insandır. Nitekim Kur'an, insanın kötülüklerinden şikayetçi olan melekleri konuştururken, onun iki tipik kötülüğüne parmak bastırır. Bozgunculuk, kan dökücülük. Bakara 30, Ahzab suresi 72. ayette ise insanın iki tipik noksanlığı olarak bilgisizlik ve zalimliğe yer verilir. Kur'an açık bir şekilde göstermektedir ki dünyadaki bütün zulümler insan elinin ürünüdür. Allah en küçük anlamda bile zulmetmez. Bakın Nisa 40, Yunus 44, Kehf 49. Yaratıcı düzen bozulmadan korunduğu sürece zulüm asla söz konusu olamaz. Örnek olarak bakın İbrahim 34, Ali İmran 182, Enfal 51, Hac 10, Kaf 29. Zulmü meydana getiren şeyleri ait oldukları yerlerin dışına koymak, bazen mekan, bazen de zamanla ilgili olabilir. O halde zulüm, eksiklikten doğabileceği gibi fazlalıktan da doğabilir. Mesela faiz, bakın riba mede ve israf, bakın israf mede birer zulüm olarak bazı insanlarda eksiltme, bazılarında artırma vücuda getirmektedir. bir kısım insanların gereğinden fazlaya sahip olmaları yahut gereğinden fazlayı harcamaları, diğer bazılarının gereğinden azını elde etmeleri sonucunu verecektir ki, Kur'an'a göre bu tam bir zulümdür. Zulmün karşıtı, Kur'an dilinde adalettir ki, o da her şeyi yerli yerinde yapmak, yerli yerine koymak anlamındadır. Bakın ADLM'de. Kur'an-ı Kerim, şirki, yani tek olan yaratıcı kudreti birden fazla göstermeyi en büyük zulüm olarak tanıtmaktadır. Şu bir gerçek ki, şirk çok büyük bir zulümdür. Lukman 13. En büyük zulümlerden bazıları da şunlardır. Mabetlere saldırı ve tasallut, tanrısal gerçekleri saklamak veya saptırmak, yalan yere Allah'tan ilham aldığını söylemek, din adına yalan uydurmak vesaire. Zulümle ilgili ayetlerin incelenmesi, üç tür zulümden bahsedebileceğimizi göstermektedir. 1- İnsanın kendisiyle Allah'ı arasında zulüm. Bunun en büyüğü şirk ve riyakarlıktır. Nitekim riyakarlık, Hazreti Peygamber tarafından gizli şirk olarak nitelendirilmiştir. 2- İnsanın kendisiyle yaşadığı toplum arasında zulüm. Bu zulüm genellikle kamu haklarına tecavüz etmek şeklinde belirir. Devlet otoritesinin ferde yaptığı zulüm de bu kategori içinde mütalaa edilebilir. Biz, tam kapitalist liberal bir rejimle tam otoriter devletçi bir rejimin, birincide fertten kitleye, ikincide otoriteden ferde olmak üzere zulüm rejimleri olduklarını düşünmekteyiz. Bu zulüm, otoriter rejimlerde ferdin apaçık ezilmesi şeklinde, kapitalist dünyalarda hürriyet perdesi altında gizli olur. 3- İnsanın kendi kendine zulmü. İnsan bedeninden ruhuna veya ruhundan bedenine zulmedebilir. İslam, beden ve ruhun haklarına ayrı ayrı riayeti gerekli kılarken, işte bu tip zulmü önlemek istemiştir. Ruhbaniyet, dünyaya tamamen sırt çevirmek, ruh namına bedene, fani ve bedeni zevklerin esiri olmak ise beden namına ruha zulümdür. Kur'an birçok ayetinde insanın kendine zulmünden açık bir biçimde söz eder. Bakın Hud 101, Nahl 118, Ali İmran 117 vesaire. Kur'an-ı Kerim şu soruyu da cevaplamaktadır. Allah zalimlere neden fırsat veriyor? Cevap şudur. Allah bundan habersiz değildir. Ancak insanın tekamülü için böyle bir fırsatın tanınması gerekiyor. Zalimin bu fırsatı elde etmesinin iki sebebi vardır. Mazlumun tam mazlum olmaması. Tekamülde zulüm ve adalet zıtlarının lüzumlu oluşu. Zulmün tamamen kalkması, hayat ve insan gerçekleriyle çelişir. Çünkü dünya, zıtların varlığıyla oluşan bir hayata mekanlık etmektedir. Zıtların çarpışması esasına oturmayan alem, ölüm ötesi alemdir ki, orada zaten zulüm söz konusu olamaz. Zulüm, hangi türden olursa olsun, göklerden öfke ve mutsuzluk inmesine yol açar. Bakara 59. Zulmedenlere eğilim bile, yaratıcı düzenin ateşine çarpılmaya sebep oluşturur. Hud 113. Kur'an, tarihin tüm devirlerinde çöken tüm medeniyet ve ülkelerin zulüm yüzünden mahvolduğunu birçok ayetinde dile getirmektedir. Bakın Kehf 59, Neml 52, 85, En'am 131, Hud 102, 117, Enbiya 11, Hac 45-48, Kasas 59, Ankebut 14-31. Ülke ve uygarlıkların yıkımına sebep olan zulüm, daima servet ve nimet şımarıklığı, teref ile yan yana olmuştur. Bakın Hud 116 ve Teref M'de. Kur'an burada, servet ve refahın getirdiği şımarıklığa uymak deyimini kullanıyor. Zalimler bu uyup izlemenin kurbanıdırlar. Zalimleri iki şey daha yıkmaktadır. Heves ve arzularla bilgisizlik. Bunun sonu zalimlerin sapıp karanlığa gömülmeleridir. Bu durumda onlara hiç kimse yardımcı olamaz. Bakın Rum 29. Zulmün beraber olduğu bir illet de azgınlık ve tasallut, yani tuğyan, bakın Tağut M'de'dir. Bakın Necm 52. Kur'an'ın kanlı çarpışmaya müsaade gerekçesi de zulümdür. Kanlı çarpışmanın meşruluğu zulme uğramış olmakla gerçekleşir. Bu meşruluk doğunca da Allah zalimlere karşı savaşanların başarısını garantiliyor. Bakın Hac 39-40, ayrıca bakın Kıtal M'de. Zulme karşı savaşmak sadece zulmün muhatabı olanların görevi değildir. Kur'an, zulme uğrayanların yanında savaşmayı bütün onur sahiplerinden bir insanlık borcu olarak istemektedir. Bakın Nisa 75. İnsanlara zulmedenlere her türlü karşı çıkış serbesttir. Bakın Şura 42. Zulme karşı savaş vererek yurtlarından olanların yeryüzünde güzel bir biçimde barınağa kavuşturulacakları da bir ilahi vaat olarak sunuluyor. Bakın Nahl 41. Bundan önemlisi Kur'an, zulüm beldesinden göçmeyip de orada müstazaf, bakın bu mede olarak ömrünü tamamlayanların kendi kendilerine zulmettiklerini ve bu yüzden hesaba çekileceklerini de bildirir. Bakın Nisa 97. Bu demektir ki Kur'an'a göre zulme rıza göstermek, zalime karşı çıkmamakta bir zulümdür. Nitekim Kur'an bağlılarına zalimlerle oturup kalkmamayı bile emretmektedir. Bakın En'am 68. Kur'an'ın bu konudaki tavrının kısa ifadesi şudur. İnsanın zulüm ve zalimden başka düşmanı yoktur, olmamalıdır. Zalimlerden başkasına kin ve düşmanlık olmamalıdır. Bakara 193. Din ayrılığı düşmanlık sebebi değildir. Başka dinlerdeki zalim olmayanlar sizin dininizdeki zalimlerden yeğdir. Kur'an, imanın huzur ve aydınlığa çıkarmasını, imanın zulümle kirletilmemesi şartına bağlamıştır. En'am 82. Bu demektir ki bir ülkenin hayatı ve yönetimi küfür üzere yürüyebilir ama zulüm üzere yürümez. Ehli kitabın sadece zalim olanlarına şiddet gösterilir. Onların zalim olmayanlarıyla mücadele en güzel biçimde, en güzel yollarla yapılacaktır. Ehli kitaplarla sadece en iyi ve en güzel tavırla mücadele et. Onlar içinden zulme bulaşanlar müstesna. Ankebut 46. O halde Kur'an'ın küfürle mücadelede şiddet ve katılık, şiddet ve gılzat isteyen ayetlerini bu insanların zalimleri için geçerli saymak Allah'ın emridir. Zulmü belirlenen kim olursa olsun ona yardımcı, şefaatçi, destekçi olunamaz. Allah onları asla sevmez ve onlara asla yardım elini uzatmaz. Onların akıbeti çok kötü olacaktır. Bakın Bakara 270, Ali İmran 57-151, 192, Maide 72, Şura 8, Hac 71, Gafir 18. Zalimin dostu ancak zalim olur. Bakın Câsiye 19. Zalimlerin hiçbir özürleri de kabul edilmeyecektir. Gafir 52. Allah zalimleri sevmemekle kalmamış, onları lanetlemiştir. Bakın Araf 44, Hud 18, Gafir 52. Zalimler asla felah bulmaz, asla kurtulamazlar. Zulüm sonu mutlak batış ve çöküştür. Bakın En'am 135, Yusuf 23, Kasas 37, İbrahim 13. Kısacası Kur'an'ın zalime hıncı öylesine büyüktür ki kendisini zulmedenleri korkutmak, tehdit etmek için gelmiş olarak gösterebilmiştir. Bakın Ahkaf 12. Zulmün ve zalimin affı yoktur prensibini Kur'an, insanın kendi nefsine zulmü noktasında kırmıştır. Allah bu tür zulmü bağışlayabilir. Bakın Nisa 110. Hatta bu zalimler kendiliğinden işleyen bir fıtrat düzeniyle biz farkında olmadan affedilmektedir. Eğer böyle olmasaydı, bir sıfatı zalim olan insanın zulümleri yeryüzünde bir tek canlının kalmamasına yol açardı. Bakın Ra'd 6, Nahl 61. Belki de bu sırra işaret için olacak ki insan sürekli tövbe etmeye çağrılmakta ve tövbe etmeyenler zalim olarak nitelendirilmektedir. Hucurat 11. Zulmün en berbat şekillerine de dikkat çekilmiştir. Şirk bunlardan biridir. Diğer bazıları şunlardır. Allah'ın anıldığı secde yerlerine tasallut. Bakın Bakara 114. Allah katından lütfedilen bir tanıklığı, bakın şehadet mede, saklamak. Bakara 140. Kendisine bir şey vahyedilmediği halde bana vahiy geldi demek. Allah'a iftira edip din adına yalan uydurmak. En'am 93, Ali İmran 94. İlimsiz mürşitlik taslayıp halkı saptırmak. En'am 144. Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında sırtını dönmek. Kehf 57, secde 22. Yetim hakkına musallat olmak. Nisa 10. Barışa çağrıldığı halde Allah'a iftira edip çağrıya sırt dönmek. Saf 7.